TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler haftanın dördüncü iş gününü 27 Ekim 2022 Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.07'yi gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Efendim program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca dünyanın dört bir yanına, sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca cep telefonu ya da tabletinize indireceğiniz TRT Dinle uygulamasından da bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi ise sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Efendim bugün ilk bölümde beyin göçünü konuşacağız. Beyin göçü ne demek? Türkiye bu durumdan nasıl etkileniyor? Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı, Ankara Sanayi Odası Yazılım Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sayın Nuray Başar stüdyomuzda bizlerle olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün olan 29 Ekim hafta sonuna denk geldiği için Güne Bakan'da bugün erken bir kutlama yapalım istedik. 99. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nı konuşacağız. İkinci bölümde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk stüdyomuzda bizlerle olacak. Güne Bakan başladı.
Bu da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi sevgilim? Yatağı dert soğutur, kalbim elinde durur. İyi ki var şiirlerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bir sonraki bayram, bir hüzünlü yağmur, belki şansımız zor o zaman. Bırak bütün şarkıları o söylesin, bıraktığın yaraları temizlesin. Aramıza koyduğun o tatlı gönlün hatırı çok olsun. Bırak bütün şarkıları o söylesin, bıraktığın yaraları temizlesin. Aramıza koyduğun o tatlı gönlün canı sağ olsun. Geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep? Sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bir sonraki bayram, bir hüzünlü yağmur, belki yine şansımız olur o zaman. Bırak bütün şarkıları o söylesin, bıraktığın yaraları temizlesin. Aramıza koyduğun o tatlı gönlün hatırı çok olsun. Bırak bütün şarkıları canın sağ olsun. Bu da geçer mi sevgilim?
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz ve yayınımız devam ediyor. Efendim, ilk bölümde beyin göçünü konuşacağız demiştik. Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı, Ankara Sanayi Odası Yazılım Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sayın Nuray Başar stüdyomuzda. Efendim, hoş geldiniz.
Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkürler. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Göçün aslında hemen hemen ne olduğunu biliyoruz. Bir yerden bir yere gitmek, yerleşmek. Bir de beyin göçü dediğimiz bir kavram var. Bazen karıştırılabiliyor. Beyin göçü ne demek? İsterseniz buradan başlayalım.
Evet, aslında beyin göçü 20. yüzyıldan itibaren bizim hayatımıza giren bir deyim ama pandemiyle birlikte daha çok karşılaşır olduk. Bunun da nedeni herhalde pandemi biraz beyin göçünü sıklaştırdı, daha ön plana çıkar hale getirdi. Hı hı. Beyin göçü aslında Türkiye'de beyaz yaka diye tabir ettiğimiz okumuş sanatçı, özellikle teknoloji ya da mühendislik alanlarında faaliyette bulunan, eğitimlerini tamamlamış kişilerin yurt dışına, Türkiye'yi bırakıp yurt dışına gitmeleri diye kısaca tanımlayabiliriz. Hı. En basit, en yalın haliyle.
Evet. Aslında temelli diyebilir miyiz? Yoksa bir müddet gittikten sonra yurda geri dönüş diye de tanımlayabilir miyiz?
Şöyle, aslında bakarsanız mavi yakanın göçü biliyorsunuz 70'li yıllarda başlamıştı. Özellikle Almanya'ya işçi olarak giden bir kesim vardı. İşte Türkiye'ye döviz getiriyor şekliyle. Daha evet. Sonra onların büyük bir kısmı yurt dışında yerleştiler. Orada çocukları oldu, aileleri oldu. İşte doğduğun yer değil de doyduğun yer
derler.
Az önce de konuştuğumuz evet. gibi sohbetimizde ön plana çıkarak orada kaldılar. Hı hı. Beyin göçünde de çok farklı bir şey olmayacağı kanaatindeyim. Tabii bu tamamen benim kişisel fikrim ama bir kısmı insanımız da belki yurt dışında bir takım şeyleri denedikten sonra ülkeye bağlılıktan dolayı geri dönme yolunda tercih edebilirler ve aynı zamanda tabii ki orada sağlanan imkanlar, maddi imkanlar ya da sosyal imkanlar, yaşama şartları da tersine beyin göçünü etkileyecek konular arasında olabilir diye düşünüyorum.
Şimdi bizi yurt dışından dinleyen milyonlarca Türk vatandaşımız
kesinlikle.
Var, soydaşımız var. Milli manevi gönül bağlarımız var ve ülkelerini gerçekten çok seviyorlar. Her yıl vatan hasretiyle tutuşup bir an önce tatil olsa da ülkemize gelsek, şöyle akrabalarımızı, dostlarımızı ziyaret etsek, ülkemizi gezsek, o güzel yemeklerinden yesek diye heyecanla bekliyorlar. Onların bir kısmı da ülkemize gelmeyi tercih ediyorlar. Bir kısmı tabii işler dolayısıyla bulundukları yerlerde kalmayı sürdürüyorlar. Bunları da konuşacağız. İsterseniz şöyle devam edelim. Dünyaya baktığımızda en fazla beyin göçü veren ve alan ülkeler hangileri? Neler söylersiniz bu
tabii
konuda?
Tabii ki. Baktığınız vakit aslında gelişmesi az olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin başka ülkelere, gelişmiş ülkelere gitme oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. İşte Pakistan, Singapur, Hindistan, Cezayir, son yıllarda Türkiye'de bunların içerisine katıldığı gibi ülkeler, hı hı. özellikle Avrupa, Asya ülkelerinin bir kısmı ve Amerika'ya gitmeyi tercih ediyorlar. Baktığınız vakit, genele baktığınız vakit en çok tercih edilen ülkeler Avrupa kıtasında Fransa, İtalya, Belçika, Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi. Asya kıtasında Japonya, Çin, Güney Kore, Rusya gibi ülkelere gitmeyi tercih ediyorlar. Amerika'da da genel olarak Amerika ve Kanada en çok ülkemizden ve dünyadan göç alan ülkeler arasında yerini almakta.
Şimdi pek çok ülke saydınız. Şunu merak ediyorum. İnsanlar neden göç etmeyi tercih ediyorlar? Neden bu ülkelere gidiyorlar? Sebepleri neler?
Şöyle, bizim ülkemizden örnek verecek olursak, ilk başlangıçta pandemi demiştim. Pandemide aslında online çalışmaya alıştık. Ben yazılım sektöründe faaliyeti bulunan bir firmanın sahibiyim. Kendim de işverenim. Hı hı. Baktığınız vakit online çalışma, çalıştırdığımız insan gücü oldukça nitelikli. Bir, İngilizceyi çok iyi bilen insanlar, yani bir nevi dünya vatandaşı insanlar.
Evet.
İki, çok iyi eğitim almış, çok iyi beyinler. Tabii böyle insanlara belli bizim şartlarımızdaki firmaların verecekleri maaşlarla yurt dışından alacakları maaşlar maalesef Türkiye'nin doları ya da euroya karşı dengesinin tabii, çok kötü tabii. olması, işte bizim bir liramızla onların bir dolarlarının eşit olmaması gibi şeyler, hı-hı. çok basit şeyler bile beyin göçüne çok büyük etken oldu. Eskiden insanlar diyordu ki işte ben Türkiye'de asgari ücretle evimi geçindirebiliyorum. Yurt dışına gittiğim vakit asgari ücretle aldığım vakit oranın parasıyla asgari ücret aldığım vakit orada standartımı sağlayamayacağım. Hı-hı. Ama şu anda birçok insanımız, Türkiye'deki gelişmiş beyin gücü diyeceğimiz insanlarımız oturduğu yerde bilgisayar başında yurt dışına kod yazarak online bir şekilde, bu da bir nevi beyin göçü, Türkiye'nin imkanlarını kullanarak yurt dışında iş yaparak bu beyin göçünü evet. gerçekleştirmekteler. Aslında beyin göçü dediğimiz vakit illaki fiziki olarak gitmeleri de hı-hı. gerekmiyor. Beyin olarak gitmeleri, Türkiye'de üretecekleri katma değer sağlayacakken o yapmış oldukları, ürettikleri katma değerli ürünleri yurt dışında bir firmaya satmaları, onlara fayda sağlamaları da Türkiye açısından oldukça kötü bir olay diyebiliriz.
Evet, elbette ülkeyle bağlarını tamamen kopartmıyorlar. Çünkü evet. aileleri burada, arkadaşları, çevreleri burada. Bir şekilde ülkeye geliyorlar ve bu da ne demek? Ülkeye döviz girişi demek, ekonomiye katkı sağlaması demek. Bu taraftan da bakılabilir sanki.
Tabii ülkeye döviz girişi, fakat şu anda yaşanılan büyük sıkıntılardan biri de maalesef Bitcoin üzerinden bu insanların kayıt dışı maaş almaları, kayıt dışı para kazanmaları. Tabii şu anda Türkiye'de, hatta dünyanın birçok ülkesinde bunu kontrol edebilecek Bitcoin ile alınan maaşları ya da dijital parayla alınan maaşları ya da ödemeleri kontrol edebilecek bir sistem maalesef yok. Ben bir işveren olarak çalıştırdığım kişinin işte sigortasıydı, sağlık sigortasıydı, yemesiydi, içmesiydi gibi bir takım artı değerlerle ona geri dönüş yaparken bir başkası bunların hiçbirini vermeyerek ve vergisini ödeyerek her çalıştığımız kişi için çok ciddi anlamda SGK ve vergi ödüyoruz, stopaj ödüyoruz. Bunları yaparken bir başkası bunları hiç ödemeden çok rahatlıkla onu çalıştırıyor ve kayıt dışı bir para ülkede söz konusu oluyor. Bununla ilgili Mali Bakanlığı'yla da görüşmeler yapıyoruz. Bunu nasıl kayıt altına alabiliriz? Bu ülke ekonomisi açısından çok ciddi bir sıkıntı. Evet. Yani birisi vergisini öderken bir diğerinin vergi ödemeden kayıt dışı çalışması. Tabii ileride daha büyük sorunlar açacak. Bu kişi gençken belki gözüne gözükmüyor sigortası çalıştırmak. Ben zaten sağlıklıyım diye düşünüyor. Fakat ilerleyen yaşlarda, emekliliğine yakın kısımlarda sigortasının olmaması ya da sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşadığı vakit sağlığını çözebilecek bir devletle ilgili bir bağının olmaması bu kişinin karşısında çok büyük sıkıntılar, dezavantajlar olarak geri dönecek.
Az önce Bitcoin'den bahsettiniz. Bu konuda dipsiz bir kuyu. Gerçekten aynen. kayıp kaçağın çok olduğu ve bu alanda kara para aklama olaylarının da sıkça yaşandığı kesinlikle, bir alan. Kesinlikle. O yüzden dikkatli olunması lazım ve son zamanlarda bu Bitcoin üzerinden dolandırıcılar da arttı.
Çok fazla.
Adres gönderiyorlar ve insanları yanlış yönlendirerek, eğer hesaplarında varsa Bitcoin, onları ele geçiriyorlar ve bunun da takibi imkansız.
Çok fazla maalesef dibi olmayan bir kuyu gibi düşünebiliriz evet. ki bu işi gerçekten bilmiyorlar. Ekonomide bilmiyorlarsa böyle bir şeye yatırım yapanların büyük bir kısmı zaten zarar edip çıkıyorlar.
Evet. Şimdi beyin göçünü konuşuyoruz. Beyin göçünün ülkelere etkisinden bahsedelim isterseniz. Beyin göçü alan ülkelere nasıl bir katkısı oluyor bu göçün?
Şöyle düşünün, Türkiye için pandemi sürecinden geçtik. Çok önemli iki bilim insanımız, Uğur Şahin, Özlem Türeci, evet. COVID aşısını biliyorsunuz buldu. Ya da yine Nobel ödülü alan Aziz Sancar. Bunlar aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Evet. Ama dünya markası. Evet. Şu anda tüm dünyanın konuştukları isimler. Hı hı. Ve bunların yapmış oldukları icatlar, buluşlar, öne çıkardıkları bilimsel çalışmalar maalesef Türkiye ile anılmıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, işte baktığınız vakit COVID aşısı Almanya'da ortaya çıkmış, Alman bilim insanları bunu çıkarmış gibi bir algı söz konusu.
Aslında bunun pek çok sebebi var. Biz yayınlarımızda sürekli konuşuyoruz. İslamofobi, ırkçılık, gerçekten Türk ve İslam düşmanlığı. Bu insanlara baktığımız zaman da tabii Türk kimliği, Müslüman kimlikleri ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye ile birlikte anılmak istemeyecektir. Yani dünya anmak istemeyecektir. Türkiye'nin gelişmesini önlemek adına. Farklı bir boyuttan da bakıyorum ben.
Tabii ki o da bir farklı bir boyut ama bu insanların çalışma ortamları, icat edecekleri ürünler için bir altyapı, bir Ar-Ge merkezi belki çok ciddi bir laboratuvar imkanı. Onları maalesef ülkemizde tam olarak sunulmadığı için yurt dışına bir şekilde beyin göçü gerçekleşiyor. Ve bu insanlar yapmış oldukları icatlar, ürünler, fikirler, her neyse adına ne dersek diyelim, bunu mecburen o ülkelerin adına patentlettiriyorlar. Fikri ve sınai mülkiyet hakları o ülkelerin oluyor. Dolayısıyla bir müddet sonra bir bakıyorsunuz işte Özlem Türeci, Uğur Şahin vesaire onların isimleri değil de onların o işi yaparken kullandıkları firma öne çıkıyor. Niye? O ürün o firma adına patentlenmiş oluyor. O ürün o ülkenin ürünü olmuş oluyor. Bu aslında ülke için çok büyük bir kayıp. Bizim insanımız tüm dünya için çok faydalı bir ürün geliştirmiş, Türk topraklarından çıkmış bir insan ama ürünü sahiplenen bir başka ülke. Hı hı. Baktığınız vakit bu çok ciddi, büyük bir kayıp diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde beyin göçüne dönecek olursak evden çalışmak, yurt dışından döviz getirmek çok güzel. Ama yine bizim bilgi kaynağımız gidiyor. Buradaki know-how gidiyor bir başka ülkeye. Baktığınız vakit şu anda çok farklı ülkelerden çok farklı teklifler alıyoruz. İşte aylık 5.000 euro, 5.000 dolara biz insan kaynağı alalım diyorlar, yazılımcı alalım. Ben bugün bir 30 yıllık bilişim firması sahibi olarak 5.000 dolara ya da 5.000 euroyu bir insan kaynağında birini çalıştırma gücüne sahip değilim. Hı hı. Mümkün değil böyle bir şey. Çünkü benim yapmış olduğum ürünün satışından elde ettiğim para onu karşılamaya yetmiyor.
Evet.
Dolayısıyla çalışan insanın da önünü maalesef ki kesemiyoruz.
Evet.
Yani yapmış olduğumuz bilgiler, onların bizlerin iş yerinde öğrenmiş olduğu birçok bilgi, deneyim beraberinde de yurt dışına gitmiş oluyor.
Evet, Sayın Başar, bu son zamanlarda kışın gelmesiyle birlikte Avrupa'daki krizi de konuşuyoruz, enerji krizini.
Evet.
İşte Rusya'nın doğalgazı kesmesiyle birlikte onlar soğukta kaldılar, uzun zaman pek çok yerde elektrik kısıtlamaları oldu, tasarrufa gidildi. Öyle görünüyor ki Avrupa'yı bu kış zorlu bir kış bekleyecek. Dolayısıyla bu konsepte baktığımız zaman Türkiye daha avantajlı bir yere sahip. Son zamanlarda işte Türkiye'deki hekimler yurt dışındaki hastanelere gittiler diye çok haberler duyduk. Ama yakın zamanda çıkan bir haberle de giden doktorların büyük bir kısmının da yurda döndüğünü öğrendik. Neden? Çünkü Avrupa'daki hayat o kadar gösterildiği gibi de ışıltılı değil maalesef. Tamam, çok avantajları var ama dezavantajları da var, zorlukları da var. Hiç kimse orada insanlara altın tepside sunmuyor imkanları. Bu anlamda baktığımızda işte birkaç gün önce tanıtımı yapılan 2023 Türkiye yüzyılı olacak diyoruz. Ben bu anlamda çok umutluyum. Konuyu ters göçe, beyin göçüne getirmeye çalışıyorum.
Evet, evet. Aslında şöyle bir şey var. Baktığınız vakit Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir insanla Almanya'da asgari ücretle çalışan bir insanı karşılaştırdığınız vakit Türkiye'nin şartları daha iyi. Neden? Türk insanı birbirine çok düşkün. Komşusuna bir tas çorba yaptığı vakit onu paylaşabiliyor. Bir ekmeğini tabii paylaşabiliyor.
Pandemi döneminde bunu çok yakından
evet,
gördük.
Evet.
Avrupa'da yaşlılar evlere hapsedilirken ve maalesef evlerinde ölü bulunurken biz yaşlılarımıza sahip çıktık değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Aman yaşlılarımıza çok iyi bakalım, onları evden çıkartmayın, Covid'e karşı onları koruyalım. Yani bizim böyle hassasiyetlerimiz var. Maalesef Avrupa'da bu yok.
Evet, aynı şekilde katılıyorum. Beyin göçünün bir kısmı da işte çocuklarımıza farklı bir gelecek verebilir miyiz? Farklı bir eğitim verebilir miyiz? Aslında dünya vatandaşı yapmanı nasıl yapabiliriz? Aslında şu anda internet elimizde, hepimiz dünya vatandaşıyız baktığınız vakit. Şu anda bilgiye ulaşım çok kolay oldu. Eskiden kulaktan kulağa duyduğumuz ya da günlük evimize giren gazetelerle ya da haber bültenleriyle bir takım bilgilere bize verildiği kadarına ulaşabiliyorduk. Fakat şu anda istediğimiz her türlü veriye çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Tabii kirli veriyi bir kenara bırakır. Onu ayırt edebilirsek, seçici olabilirsek. Genelde insanlarda, beyin göçünde olan insanlarda ikinci bir kırılma noktası da çocuklarına iyi bir gelecek vermek. Daha iyi yaşam standartlarında, tamam ben bu şekilde yaşayabilirim, asgari ücretle de yaşayabilirim ama benim çocuğum daha farklı imkanlarla yaşasın, daha farklı bir hayat kursun, işte dünyanın her tarafına gidebilsin ya da daha iyi imkanlarla eğitim alabilsin şekliyle de düşünüp beyin göçüyle yurt dışına giden bir kesim insanımız var. Biz bununla ilgili bir ciddi bir araştırma yaptık. Hatta bir üniversitemizle de ortak bir çalışma yaptık. Tarafların her tarafıyla görüştük. Yani işvereniyle de görüştük. Beyin göçü dolayısıyla işçisini kaybeden insanla da görüştük. Yurt dışına giden işçiyle de görüştük. Beyin göçü şekliyle giden. Ya da gitmeyi hayal eden. Gidip de orada ne buldu ne bulmadı şekliyle de konuştuk. Tekrar geri dönen insanla da görüştük. Aslında böyle çok ucu açık bir sonuca vardık. Kimi mutlu, kimi mutsuz, kimi tekrar dönmeyi düşünüyor. Herkesin bu anlamda kırılma noktası farklı. Tam olarak sistem oturmuş değil. Ama baktığınız vakit, genel olarak baktığınız vakit artık dünya çok rahatlıkla herkes her yere göçecek gibi gözüküyor bu çağdan sonra.
Evet. Yani dünyanın
yeni bir oluşum.
İş gücüne ihtiyacı var. Ara elemana ihtiyacı var tabii.
Kesinlikle.
Herkesin görevi farklı. Kimisi mühendis olacak, kimi öğretmen olacak, kimi hakim olacak ama diğer taraftan da kimi hizmet sektöründe olacak. Hepsine ihtiyaç var ki bu çarklar dönebilsin, ekonomiye katkı sağlayabilsin.
Kesinlikle, kesinlikle. Üniversite mezunu olmak tabii ki çok önemli. Ama baktığınız vakit şu anda dünyadaki en popüler şey girişimci olabilmek, fikir sahibi olabilmek. Baktığınız vakit işte Microsoft'un sahibi bir üniversite mezunu değil.
Evet.
Ama dünyanın en büyük firmasının sahibi. En çok gelir kazanan firmalarından bir tanesi gibi düşünebiliriz. Fikir ön plana çıkıyor artık bu çağda. Yeni yüzyılda, dijital çağda fikir ön plana çıkıyor. İyi bir fikri olabilmesi, çalışkan olması, üretebilmesi. İlla ki bir diplomanın arkasına da saklanmak, tabii ki diploma çok önemli bir şey. Eğitim çok önemli bir şey. Ama bir takım işte, sertifika programlarıyla, hayat boyu öğrenmeyle, teknolojiyi iyi kullanmakla da bu açık bir şekilde kapatılabiliyor. Yeni yeni fikirler ortaya çıkabiliyor. Ara eleman dediğiniz gibi çok önemli bir konu. Baktığınız vakit üniversite mezunu çok rahat bulabiliyorsunuz. Ama işin mutfağına girip çalışabilecek, üretimi gerçekleştirebilecek ara eleman aradığınız vakit çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Onu yapabilecek insan kaynağı maalesef yok. Farklı bir konu gibi olacak ama bağlayacağım. Meslek liseleri çok önemli. İnsanın isteğine göre bir okulda okuması, işini sanata dönüştürmesi çok önemli. Sanat alanı çok önemli. Sanata değer vermek, tek bizim ülkemizde değil, dünyanın her ülkesinde en az mühendisler kadar, bilim insanları kadar sanatçılar da yurt dışına gitmeye başladılar. Sanata baktığınız vakit aslında ülke tanıtımları için oldukça önemli gelir kaynağı. Bir ülkenin tanıtımı için sanat çok önemli bir şey. Gelişmişliğe, refaha için sanat çok önemli bir konu. Sanat alanında da beyin göçü oldukça fazla ülkemizde. Bunu da geriye umarım ki çevirebiliriz.
Evet. Yurt dışına gönderdiğimiz insanların da kendini yetiştirmiş, nitelikli insanlar olması ülkeyi temsil anlamında da çok büyük önem arz ediyor değil mi?
Aynen, aynen.
Az önce bahsettiğiniz gibi. Son zamanlara baktığımız zaman Türkiye'de Teknofest yarışmaları düzenleniyor ve binlerce genç bu yarışmalara rağbet ediyor ve gerçekten çok güzel aletler, milli savunma sanayiinde kullanılabilecek cihazlar elde ediliyor. Girişimcilik dediniz de buraya bağlamak istiyorum. Siz bugünlerde gençlerdeki girişimcilik ruhunu nasıl görüyorsunuz?
Şöyle, gençler çok hevesli, iş yerleri de artık bunun bilincinde. Gençleri destekliyor bu konuda, çalışanlarını destekliyorlar. Ülkemiz bu anlamda çok büyük yatırımlar yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mesela Ar-Ge desteği vermiş olduğu firmalara bir takım koşullar koyuyor. Bu koşullardan bir tanesi de girişimci yetiştirmek, onlara destek olmak, onların eğitimine destek olmak, fikirlerini ödüllendirmek, değişik yarışmalara teşvik etmek, onlara konferanslara, seminerlere katılmasını sağlamak gibi bir takım kriterler, ödevler koyuyor aslında teşvik vermiş olduğu firmalara. Ve firmalar bunu çok güzel uyguluyor. Hı hı. Baktığınız vakit üniversiteler, teknoparklar yine bunları çok güzel uyguluyor. Artık gençler bir takım şeyler öğretmek. O yapıyor, ben niye yapmayayım diye düşünüyor. Ben de yapabilirim, ben de öğretebilirim. Benim de bir fikrim var. Bizim jenerasyonumuza baktığınız vakit bizim girişimcilik gibi bir hayalimiz hiçbir zaman olmadı. Çünkü o kelimenin anlamını bile bilmiyorduk. Hı hı. İçeriğini bilmiyorduk. Genelde baktığınız vakit memur aileler ya da orta gelir seviyesinde ailelerden gelen çocuklar olarak İşte bir devlet dairesine gir çalış ya da maaşla çalış, bu senin için en güzeli deniliyordu. Fakat şu andaki gençlerimiz girişmek, bir şeyler üretmek, bunu ben yaptım demek için uğraş veriyorlar. Evet. İşte kod yazarak bir robot yapmak, bunu ben yaptım işte çalıştı. Bir yerden başlıyorlar ve bu şu anda ilkokul seviyesi, bazı anaokullarında, kreşlerde bile bunları özendirici oyunlarla, hı hı, aslında çocukların beyinlerine girilmeye başlandı. Bu ülkemiz için çok büyük bir gelişme. Umarım ki gelecekte çok çok güzel bilim insanları çıkaracağız.
İnşallah. Buradan yurt dışında bulunan, gerek okumaya giden, gerekse bir iş kurmak için giden yurt dışındaki dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz programın son dakikalarında?
Evet, ülkemiz bizim için çok önemli, çok değerli. Cumhuriyetimizin 100. yılına sayılı zamanlar kaldı biliyorsunuz. Ve 29 Ekim'e de birkaç gün kaldı. Bizim için çok önemli. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti var, bir başka yok. Evet. Burada yetişen her insan çok kıymetli. Bu topraklara emek vermiş insanlar çok kıymetli. Şehitlerimiz var biliyorsunuz, Kurtuluş Savaşı'nda en son yaşamasak çok iyiydi. 15 Temmuz'da birçok şehitimiz, gazimiz oldu. Toprakları kazanmak için atalarımız çok gayret verdi. Bizler de bundan sonra müreffeh bir ülke olmak için çok çalışmalıyız, çok üretmeliyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene kelimesinin altını çok iyi doldurmamız lazım. Üretmemiz lazım, ülkemize katkı sağlamamız lazım. Ülkemiz varsa biz varız. Her şeyden önce bunun bilincinde olmamız lazım. Ülkemiz olmadıktan sonra bizim birey olarak olmamızın hiçbir anlamı yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Hı-hı. Tamamen layık, cumhuriyete önem veren bir ülkede yaşıyoruz. Bundan sonra da gelecek nesillere özgür, layık bir ülke bırakmak bizim en büyük amaçlarımızdan birisi olması lazım. Herkesin bir şekilde ülkesine katkı sağlaması lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun, gücümüzü biz kanımızdan alıyoruz. Türk kanı, evet, çok değerli bir kan.
7'den 70'e gelişerek, üreterek hep birlikte Türkiye'yiz ve büyük Türkiye olma yolunda hızla ilerliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza
ben
sağlık, ağzınıza
ediyorum.
Sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. Sohbetinizden çok keyifli keyif bir aldım. Program oldu.
Beyin göçü hususunda bizlere çok güzel şeyler anlattınız. İnşallah önümüzdeki programlarda da başka konularda görüşmek dileğiyle.
İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, Teknoloji Araştırma Geliştirme Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı, Ankara Sanayi Odası Yazılım Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sayın Nuray Başar stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Kendisiyle beyin göçünü konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye. Yıldızım, hilaliyim, benim adım Türkiye. Yunus'um, edebaliyim, benim adım Türkiye. Yollarına yoldaşım, mazlumlardır kardeşim. Ben eğilmeyen başım, benim adım Türkiye.
Benim adım Türkiye, bin yaşımda gaziyim, şerefli bir maziyim, milletimden razıyım. Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye, bin yaşımda gaziyim, şerefli bir maziyim, milletimden razıyım. Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye. Kuşatıldım, sarıldım, örselendim, vuruldum. Ne bittim ne yoruldum, benim adım Türkiye. Bende ulu emanet, bende manevi servet, davam büyüktür elbet. Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye. Bin yaşımda gaziyim, şerefli bir maziyim, milletimden razıyım. Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye. Bin yaşımda gaziyim, şerefli bir maziyim, milletimden razıyım. Benim adım Türkiye, benim adım Türkiye.
Siyasi tarihimizde neler oldu?
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Bugün ikinci bölümde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı biz erken kutlayacağız ve sizlere erkenden duyuralım istedik. Bu yüzden güzel bir konuğum var. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sinan Demirtürk. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlayacağız.
Evet inşallah.
Sevinçliyiz, tabii, coşkuluyuz.
Tabii.
İsterseniz konumuza şuradan başlayalım. 1914'te başlayan ve 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı'ndan bugüne nasıl gelindi? Kısaca şöyle özetlersek.
Tabii 1. Cihan Harbi milli mücadeleyi çok etkilediği için, milli mücadele 1. Cihan Harbi'nin sonunda zuhur ettiği için ben aslında Türk milli mücadelesini 1. Dünya Savaşı'nın devam aşaması olarak da değerlendiriyorum bir tarihçi olarak. Biz milli mücadeleyi 1. Dünya Savaşı'nın kapanmayan defteri olarak verdik. Çünkü Almanya razı oldu kaderine, Avusturya Macaristan razı oldu, Bulgaristan razı oldu. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devamı olarak Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti esareti kabul etmedi. Büyük Millet Meclisi hükümeti bu yönüyle siyasi ve askeri mücadeleyi adına Türk Milli Mücadelesi ya da İstiklal Harbi dediğimiz bir forma soktu, dönüştürdü. Bu hep söylüyorum programımız vesilesiyle dünya milletleri içerisinde özge bir bağımsızlık türü. Çok farklı bir bağımsızlık mücadelesi tarzı. Hiçbir milletin bağımsızlık mücadelesi bizim gibi 1. Dünya Savaşı'nın arefesinde hemen sonrasında ve aynı zamanda yerine imparatorluk yerine bir Türkiye Cumhuriyeti Milli Devleti'ni inşa eden bir parlamenter gelenekle milli meşruiyet geleneğiyle doğmadı. Evet. Bu yönüyle 1914 ağır bir yenilgi 1. Dünya Savaşı'nın pek çok cephesinde Osmanlı ordularının, Türk ordularının almış olduğu yenilgiler ve bunun sonunda Mondros Mütarekesi ile birlikte başlayan işgallere karşı kapsamlı bir milli ayaklanmanın, kapsamlı bir milli direnişin aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin de fikri kaynaklarından birini oluşturduğunu, tarihsel damarlarından, felsefi damarlarından birisini oluşturduğunu hatırlayalım. Çünkü ne diyor Cumhuriyet'in siyasi banisi Gazi Mustafa Kemal Paşa? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir diyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halk derken ne kastediliyor? Büyük ölçüde içinde Çanakkale'nin olduğu, 1. Dünya Harbi cephelerinin bulunduğu ve yine milli mücadelede beraber omuz omuza mücadele etmiş olan bir halktan bahsediliyor. Evet. Yani aslında istiklalini birlikte kazanmış olan halk kastediliyor. Anadolu'da Misak-ı Mini Hudutları içerisinde istiklaline ve bayrağına ve daha sonra kurulacak olan cumhuriyetine sahip çıkmış olan halk kastediliyor.
Evet.
Burada Sarıklı da var, Kalpaklı da var, kadın da var, erkek de var, Kürt de var, Türk de var, dindar da var, diğer topluluklar da var. Bu yönüyle bir büyük millet mücadelesi, milletin topyekun mücadelesi 1. Cihan Harbi sonrasında meydana geldi. Tabii 1. Dünya Savaşı doğuşu itibariyle, şartları itibariyle dünyada bu harbe girmiş olan diğer milletlerden farklı olarak tezahür etti Osmanlı İmparatorluğu için. Çünkü zaten harp çok büyük ölçüde Osmanlı coğrafyasının, Osmanlı jeopolitiğinin ele geçirilmesi üzerine kurgulanmıştı. Çünkü petrolün bugünkü büyük enerji havzasının ve İngilizler için Hindistan'a giden yolun kesin güvenliğinin, Kızıldeniz ve Akdeniz hakimiyetinin sağlanabilmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun nihayetiyle ilişkiliydi. Birinci Dünya Savaşı'nın aslında merkezinde yer aldığı devlet Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bakımdan ağır şartlar bizim imparatorluğumuz için oldu. Osmanlı İmparatorluğu için zuhur etmiş oldu. 1 milyondan fazla cephelerde hayatını kaybetmiş olan şehit, belki 600 bine yakın savaş esiri ve yine koleranın, tifüsün, vebanın hayattan almış olduğu 1 milyondan fazla savaş dışı zayiat, savaş dışı kayıp. Yani bu dünyadaki diğer milletlerin ya da savaşa giren diğer milletlerin kayıplarından çok daha fazla. 1918 başı söz konusu olduğunda neredeyse Anadolu'daki bizim hudutlarımız içerisindeki her evden bir şehit vardı. Çok acılı bir coğrafya görüyorduk 1918 başında. Biz 30 Ekim 1918 sonrası, yani Mondros Mütarekesi'nin imzalanmış olduğu tarihten sonra zaten böyle yaralı ve büyük bir sosyal maliyet ödemiş olan bir Anadolu görüyoruz. Biz milli mücadeleyi aynı zamanda milyondan fazla şehidi 4 yıl içerisinde vermiş. Yemen türküsünde de gördüğümüz gibi gidenin dönmediği savaşlara ve cephelere gençlerimizi ve askerlerimizi göndermiş olduğumuz büyük bir dram çerçevesinde gerçekleştirdik. Bunun örneği dünya tarihinde yoktur. Dünya siyasi tarihinde yoktur.
Hocam, şanlı bir tarihimiz var. Üzerine bastığımız topraklar ecdadın kanlarıyla sulanmış. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların sayesinde biz bugünlere geldik.
Evet.
Oradan buraya düşündüğümüz zaman kıymetli hocam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim'i en büyük bayram olarak nitelendiriyor. Şu akıllara geliyor. Neden 29 Ekim? 27 Ekim neden değil ya da neden 1 Kasım değil de 29 Ekim? Bunun özel bir anlamı var mı?
Yani 29 Ekim'in özel anlamı bir tarihsellik. Yani bunun önem taşıdığını biliyoruz ve Lozan görüşmelerinin ara verildiği bir tarihe denk geliyor. Bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına da ihtiyaç var. Zaten şöyle bir cumhuriyet ilanı söz konusu. 1921'deki Teşkilat Esasi ismini vermiş olduğumuz anayasa metnine Türkiye Devleti'nin yönetim şekli, rejimin adı cumhuriyettir diye bir madde eklenmiş oluyor. Aslında biz bir yeni rejimi büyük bir anayasal reforma, devlet kurumlarını değiştirerek ve yenileyerek yapmış olmuyoruz. 29 Ekim 1923'ün bizim için siyasal terminolojisi, siyasal değişiş şudur, bir anayasa değişikliğidir. Çünkü zaten bir anayasamız vardı. Zaten son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın İngilizler tarafından dağıtılmasıyla onun devamı olarak Ankara'da 23 Nisan 1920'de kurulan bir büyük millet meclisimiz vardı. Bir devletimiz vardı. Bu devlet sadece yönetim şeklini meclisin sellevasında da yazdığı gibi hakimiyet bila kaydı şart, kayıtsız şartsız milletindir. Ulusundur.
Evet.
Prensibine dayandıran yani halkın iradesini, halkın idaresini esas kabul eden bir cumhuri rejimi, halk rejimini, cumhuriyeti tercih etti. Zaten hem Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri hem milli mücadelenin bu kurucu kadrosu kendilerinden 100 yıl önceye dayanan Osmanlı-Türk modernleşmesinin cumhuriyetçi tezlerini yakinen takip ediyorlardı. Kökeninde Namık Kemal'in olduğu, Ahmet Cevdet Paşa'nın olduğu, Necip Asım'ın olduğu, Ziya Gökalp'in olduğu meşrutiyet devrinin zaten cumhuriyet fikrine, yani millet hakimiyeti fikrine aşina olan bir aydın kuşağının devamıdır bizim milli mücadele önderlerimiz. Mustafa Kemal Paşa zaten kendisini etkilendiği iki ana kaynağı dayandırıyor. Bunlardan bir tanesi fikirlerimin babası olarak tarif ettiği Ziya Gökalp Bey. Diğeri edebi neşveyi almış olduğu Tevfik Fikret. Her ikisinden de çok etkilendiğini anlatıyor, tarif ediyor Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. Ve bu çerçeve içerisinde aslında cumhuriyet fikrine, yani milletin demokratik meşruiyeti fikrine Mustafa Kemal Paşa'nın da cumhuriyet kurucularının da aşina olduğu biliniyor.
Evet.
Biz de cumhuriyet devrinin ilk devirlerinde veyahut da bazı tırnak içinde söylüyorum. Kemalist tarih yazıcılığı, Kemalist edebiyat ya da ideolojik bakış açısında cumhuriyet fikrinin sadece Mustafa Kemal Paşa'nın zihninde olduğu, cumhuriyet fikrinin bir anda bir sürpriz gibi Türk aydını içerisinde neşet ettiği söylenmişti yıllarca. Bunun böyle olmadığını biliyoruz.
Evet.
Tarih okuduğumuzda, Osmanlı'nın Türk modernleşmesini yakinen incelediğimizde, bugün Anıtkabir Müzesi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın okuduğu 6000'den ziyade kitabın içerisinde, ilk gençlik yıllarında, yani Osmanlı subayı iken, devlet-i aliyenin bir subayı iken okumuş olduğu yüzlerce kitabın içerisinde, başta Jean-Jacques Rousseau olmak üzere Fransız Cumhuriyetçilerin eserleri olduğu biliniyor. Yani 29 Ekim 1923'ten çok çok daha önceki yıllar, daha Mustafa Kemal Paşa'nın Halep'teki cephedeyken, Şam'daki cephedeyken, hatta Çanakkale savaşlarındayken okumuş olduğu kitapların milli hakimiyet tezine, milletin idaresi tezine dayalı cumhuriyetçi düşüncelere aşina olduğu görüşüdür.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini şekillendiren yabancı düşünürler,
yazarlar ve Türk düşünürleri de var tabii bunların içerisinde. Bunları zikrettim zaten.
Evet.
Hem Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Şinasi gibi, Ahmet Rıza Bey gibi, Ziya Gökalp Bey gibi daha önce hem Osmanlı ikinci meşrutiyetini, Osmanlı meşrutiyet devirlerini, Osmanlı anayasa hareketlerini fikirlerini geliştirmiş olan Osmanlı modernistleri.
Bahsettiğiniz gibi önemli. Bu cumhuriyet fikri birdenbire ortaya çıkmadı.
Gayet tabii.
Evet,
bu böyle anlatıldı bir dönem.
Olgunlaşma süreci var.
Edebi olarak böyle yazıldı. Makalelerde, fıkralarda böyle işlenmişti. Mustafa Kemal Paşa sanki cumhuriyeti dikte etmiş gibi. Sanki Türk aydınına, Türk devlet görevlilerine ve Türk milletine tepeden inme bir cumhuriyet önermiş gibi anlaşıldı. Böyle değildi. Zaten biz 1839 tarihinden itibaren yerel meclisleri kurmuş olan bir geleneğe sahibiz. Yani biz taşrada seçim yapan bir toplumuz.
Hocam, cumhuriyet çok güzel bir yönetim şekli.
Evet.
Çünkü milletin iradesi söz konusu
tabii.
Burada. Millet ne istiyorsa o olur.
Gayet tabii. Biz 39'dan, yani Tanzimat Fermanı'nın hemen sonrasında zaten seçim yapan, taşrada meclisi vala, meclisi vukala gibi teşkilatları kurmuş, bugünkü il genel meclis örgütlenmelerini cumhuriyetten 150 yıl sene önce inşa etmiş bir devlet geleneğini sürdürüyorduk. 1876'da kısa bir deneme olmuş olsa bile anayasalı bir parlamentoya kavuştuk. Meşruti bir parlamentomuz oldu. Meşruti bir anayasamız oldu. Ve 1908'de yeniden Hürriyet Hareketleri Osmanlı Anayasası'nı 1909'da yenileyerek yürürlüğe koydu. Ve bunlar 1921'de, yani Cumhuriyeti kurduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir madde olarak eklenmiş olduğu Teşkilat-ı Esasi Kanun'un ruhudur. Bizim 1876 Kanun Esasi metnimiz hem 21'deki anayasamızın hem 24'teki anayasamızın, 60 ve 82'deki anayasamızın bazı değişmez hükümlerini içinde barındırır. Bir şey hatırlayalım. Yani biz geçmişten günümüze, dünden bugüne parlamento, anayasa, devlet ve sürdürülebilir bir fikri Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e intikal ettirmiş olan bir devletiz, milletiz. Buna merhum Profesör Doktor Halil İnalcık hocamız Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devam ve süreklilik tezi olarak yaklaşıyordu. Çok önemli bir makalesi var bu konuyla ilgili. Evet. İnalcık Hoca'nın Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devam tezi, süreklilik tezi. Yani bunu Cumhuriyet elitleri ve aydınları uzun süre bildiler ve tanıdılar. O bakımdan Türkiye Cumhuriyeti bizim Türk modernleşmesinin en önemli zirvesidir. Türk modernleşme mücadelesinin fikri ve siyasi hamlelerinin son zirvesidir.
Evet. Kıymetli hocam, süremizin de sonlarına yaklaşıyoruz.
Tabii.
Toparlamak gerekirse 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Evet.
Bütün yurtta coşkuyla kutlanacak.
Evet.
Biz bir erken kutlama yapalım dedik.
Tabii
o
ki.
Gün o tarihlerde programımız
günü ve saati itibariyle.
Evet, evet. Gerçekleşmeyeceği için. Yakın zamanda da Cumhurbaşkanımız bir Türkiye Yüzyılı
Evet.
Projesini açıkladı. Bu bağlamda düşünürsek kıymetli hocam.
Evet.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı biz yeterince idrak edebiliyor muyuz? Ve günümüzle bağdaştıracak olursak gençlerin bu anlamda Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, yani tabii cumhuriyetçilik bir kelime olarak hakim bir görüş bizde. Cumhuriyet kavramı kadar, cumhuriyetçilik kadar Türkiye'nin sağından sonuna pek çok fikri ekolü tarafından kabul edilmiş ikinci bir kavramımız yok bizim. Herkesin demokrasi yorumu farklı. Herkesin siyasal tasavvurları farklı ama biz cumhuriyetçilik konusunda ittifak ediyoruz. Türkiye'nin milliyetçileri de, İslamcıları da, muhafazakarları da, demokratları ve sosyalistleri de cumhuriyetçilik konusunda asgari müştereye sahiplerdir. O bakımdan bu gençlerde bir şuur ve bilince erişmiş midir? Ben slogan düzeyinde eriştiği kanaatini taşıyorum. Yani gençler çok büyük bir ruhla 10. yıl marşını okuyorlar.
Evet.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Paşa'nın kabrini, anıt kabiri ziyaret bakımından ona bir değer, bir fenomen olarak sahiplenmek bakımından kıymetli bir yerdeler. Fakat bugün biz tarih hocalarının, üniversitelerimizin, eğitim kurumlarımızın yapması gereken ana mesele nedir? Mustafa Kemal Paşa'nın gerçek tarihsel ve fikri yönünü gençlerimize anlatabileceğimiz geniş kapsamlı programlar oluşturmalıyız. Hem üniversite müfredatında hem basın yayın faaliyetleri aracılığıyla hem görsel faaliyetler aracılığıyla. Yani tarihin hala tam olarak keşfedemediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bizim 2023 Türkiye'sinde bir anlamda gençlerin zihninde yeniden inşa etme zorunluluğumuz var. Tarihsel materyale göre, hiçbir ideolojik kurguya dayanmadan, hiçbir devlet refleksine dayanmaya ihtiyaç duymadan tarihin ışığında ve tarihin verilerinde yeniden gençlerin zihninde inşa etmeliyiz. Neye göre? 21. yüzyılın idrakine göre.
Evet.
Asrın idrakine göre Türkiye Cumhuriyeti'ni, Mustafa Kemal Paşa'yı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel prensiplerini yeniden okumalıyız. Yeniden üretmeliyiz. O bakımdan bunun bir vazife olduğunu ve 28 Ekim tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilan edeceği Türkiye yüzyılı vizyonunun biraz güçlü Türkiye, büyük Türkiye vizyonuna katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. Bu daha çok dış politikadaki Türkiye'nin tarafsız, adil ve insani dış politikasının yeniden vaaz edilebileceği, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun hinterlandında kurulmuş olan bir milli devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 ve sonrasındaki yüzyıla hakim olabilecek güç vurgusunu yapacağı tahminini taşıyoruz.
Peki.
Bunun bir dış politika vizyonu olacağı, bir ekonomik gelişmişlik vizyonu olacağı, bir sosyal kalkınma vizyonu olacağı anlaşılıyor. Bunun inşallah sadece ideolojik yargılamalara hapsedilmeyerek, Türkiye'deki kutuplaşmaya hapsedilmeyerek herkes tarafından sahiplenilebilecek bir Türkiye vizyonu haline gelmesini temenni ederim.
İnşallah. Sayın hocam, kamu yayıncısı olarak bizlere, eğitici olarak, kuşakları yetiştirenler olarak siz eğitmenlere, anne babalara, ebeveynlere bu konuda çok vazifeler düşüyor. İnşallah biz de vazifemizi layıkıyla yerine getiririz ve
İnşallah.
Cumhuriyet ilel ebed payidar olur.
Evet, çok ona inanıyoruz.
İnşallah.
Evet, ona inanıyoruz.
Ağzınıza sağlık, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum Mustafa Beyciğim, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk bizlerle birlikteydi ve kendisiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konuştuk ve bugün de böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.